Kitabın adı Ölümüne Sadakat. Yazarı Nora Roberts. 30. ayrım, 16. bölüm. Eve, erişebildiği tüm bağlantıları zorladı, şartları bir araya getirdi, uğraştı. Tartıştı, haklı çıkardı, fikir mücadelesinde bulundu ve neredeyse tehdit etme noktasına kadar geldi. En sonunda o, B. Donald Branson'ın ölüm davasında önceliği aldı. Eve, iki görüşme odası ayarladı. Zeke ve Clarissa'yı ayrı yerlere koydu. East nehrinde tarama yapan ve cesedi ele geçirecek olan birime nutuk çekti. McNabb'i Branson'ın droidleri üstünde çalışmakla görevlendirdi ve merkeze vardığında şiddetli bir baş ağrısına tutulmuştu. Ama Eve istediği her şeyi elde etmişti. İfadeleri almadan önceki son aşamada evden Mira ile irtibat kurdu. Zeke ile Clarissa'nın sonraki gün testten geçirilmelerini ayarlaması gerekiyordu. Eve önce Clarissa'yı aldı çünkü kadının ilk şoku atlattığında bir avukat isteyeceğini ve avukatının da onu susturacağını düşünüyordu. Clarissa'nın Zeke'e karşı herhangi bir ilgisi varsa kendini koruma güdüsü her şeyi mahvedebilirdi. Ama Eve görüşme odasından içeri girdiğinde Clarissa elleriyle bir su bardağını sıkıca kavramış, solgun ve sessiz bir halde oturuyordu. Eve, dışarıdaki üniformalı görevliye eliyle işaret ederek kapıyı kapadı. ''Zeke iyi mi?'' ''Evet, o iyi. Nasıl, daha iyi hissediyor musun?'' Clarissa bardağı kaldırmadan elleri arasında çevirdi. ''Hepsi bir rüya gibi. Öyle gerçek dışı ki. B.D. öldü. O öldü, öyle değil mi?'' Eve, masaya doğru ilerledi ve bir sandalye çekti. ''Bu noktada bunu söylemek güç. Henüz elimizde bir ceset yok.'' Clarissa ürperdi, gözlerini sımsıkı sıktı. ''Bu benim hatam. Ne düşünmüş olduğumu bilmiyorum. Sanırım bir şey düşünemiyordum. Şimdi başlayalım.'' Eve sesindeki anlayışı kaybetti. Anlayış kadını yeniden gözyaşlarına boğabilirdi. Kayıt cihazını aldı, gerekli bilgileri okudu ve öne doğru eğildi. ''Bu gece neler oldu Clarissa?'' ''Ben Zeke'i aradım. O geldi, biz birlikte uzaklara gidecektik. Sen ve Zeke, bir ilişkiniz var mıydı?''
''Hayır.''
Clarissa o koyu ve güzel gözlerini yukarı kaldırdı. ''Hayır, hiç olmadı. Biz bir defa öpüştük, birbirimize aşık olduk. Biliyorum bu saçma geliyor. Biz daha yeni birbirimizi tanıdık. Birden oldu, bana karşı nazik ve ılımlı. Ben güvende hissetmek istiyordum. Sadece güvende olmak istiyordum. Onu aradım, o da geldi.'' ''Nereye gidecektiniz?'' ''Arizona'ya, sanırım. Bilmiyorum.'' Clarissa bir elini alnına doğru kaldırdı, parmaklarını teninde gezdirdi. ''Uzaklara gittiğim sürece her yer olabilirdi. Toparlanmıştım. Bir çanta hazırlamıştım. Zeke bunu benim için almaya yukarı çıkmıştı. Bu arada paltomu aldım, gidiyordum, onunla birlikte uzaklara gidecektim. Sonra B.D. içeri girdi. Geleceğini beklemiyordum.'' Clarissa'nın sesi titremeye başladı, omuzları sarsılıyordu. ''Bu akşam eve gelmesini beklemiyordum. İçkiliydi, benim paltomu aldığımı gördü. Bana vurup yere düşürdü.'' Elini yanağındaki yeni olan morartının üzerine götürdü. ''Zeke oradaydı. B.D.'ye benden uzak durmasını söyledi. B.D. korkunç şeyler söyledi. Zeke'i itti ve ona bağırdı. Ben tam olarak hatırlayamıyorum. Yalnızca bağırışmalar ve itişmeler oldu. O beni saçlarımdan yakaladı. B.D. saçlarımı kavradı ve yukarıya doğru çekerek kaldırdı. Sanırım bağırıyordum. Zeke onu itti. Zeke onu itti çünkü o benim canımı yakıyordu. Ve B.D. düştü. Korkunç bir ses çıktı ve şöminenin önü kana bulandı.'' Bunları dedikten sonra su bardağının üstüne kapandı. ''Clarissa, kocan yere düştükten sonra Zeke ne yaptı? Kanamanın ardından?''
''Oh, ben emin değilim.''
''Düşün. Aklını topla ve düşün.''
''Oh.''
Gözyaşları damlalar halinde masanın üzerine akmaya başladı.
''Zeke benim oturmamı sağladı. Sonra BD'nin yanına gitti. Bana bir ambulans çağırmamı söyledi. Acele etmemi söyledi ama ben kıpırdayamıyordum. Ben hareket edemedim. Ben onun öldüğünü biliyordum. Bunu görebiliyordum. Tüm o kandan, gözlerinden anlaşılıyordu. O ölmüştü. Zeke polisi aramamız gerektiğini söyledi. Ben çok korkmuştum. Ona kaçmamız gerektiğini söyledim. Uzaklara kaçmamız gerektiğini. Ama o yapmadı. Polisi aramamız gerekiyordu.
Clarissa durmuş titriyordu. Sonra Eve'in gözlerinin içine baktı.
B.D. polisleri tanırdı diye söyledi fısıltıyla. Bana eğer birine anlatacak olursam, eğer bana zarar verdiği için polise gidecek olursam beni hapsedeceklerini söylemişti. Bana tecavüz edeceklerini ve beni içeri kapatacaklarını söylerdi. O polisleri tanırdı.
Şu anda bir polisle birliktesin dedi Eve soğukkanlılıkla. Şu ana kadar sana tecavüz edildi mi ya da hapsedildin mi? Clarissa'nın gözleri titredi.
Hayır ama...
Zeke sana polisi arayacağını söyledikten sonra ne oldu?
Ben onu uzaklaştırdım, diğer odaya gönderdim. Ben düşündüm ki eğer sadece cesetten kurtulmalıydım. Zeke'den bana su getirmesini istedim ve o gittiğinde droidi çağırdım. Onu cesede alması ve arabayla nehre götürüp atması için programladım. Sonra da kanı temizlemeye çalıştım. Ortada çok fazla kan vardı.
Çok hızlı bir iş olmuş. Hızlı ve zekice.
Hızlı olmak zorundaydım ve akıllı. Zeke geri gelebilirdi. O beni durdurmayı deneyebilirdi. Zeke bana engel olurdu.
Clarissa başını öne eğdi.
Ve şimdi biz buradayız.
Siz neden buradasınız?
Zeke polisi aradı. O polisi aradı ve onu hapse atacaklar. Bu benim hatamdı ama hapse o girecek.
Hayır diye geçirdi aklından Eve. Zeke hapse girmeyecekti. B.D. Branson'la kaç yıldır evlisiniz Clarissa?
Yaklaşık 10 yıldır.
Ve onun bu süre boyunca size kötü davrandığını iddia ediyorsun öyle mi? Eve vasiyetnamenin okunuşunda Branson Clarissa'ya kolunu doladığında onun nasıl gerginleştiğini hatırladı. Sana fiziksel olarak zarar mı veriyordu?
Her zaman değil.
Bir eliyle yüzünü sildi. Başlangıçta her şey yolundaydı. Ancak ben hiçbir şeyi düzgün yapamıyordum. Öyle aptaldım ki hiçbir zaman hiçbir şeyi doğru yapamıyordum. O çok kızardı, bana vururdu. Kafama akıllanayım diye vurduğunu söylerdi. Kimin üstün olduğunu göstermek için. Buralarda kimin üstün olduğunu hatırla küçük kız. Bunu bilmelisin. Bu kelimeler ve beraberinde gelen acı verici çocukluk korkuları Eve'in midesini alt üst etti. Sen yetişkin bir kadınsın. Neden onu terk etmedin?
Nereye gidecektim?
Clarissa'nın gözleri umutsuzlukla doluydu.
Onun beni bulamayacağı nereye gidebilirdim ki?
Arkadaşlarına, ailene. Kendisinin hiç olmadığını düşündü. Eve'in kimsesi yoktu. Clarissa başını salladı.
Benim hiç arkadaşım yok. Ve ailem de öldü. Tanıdığım insanlarsa BD'nin beni tanıştırdıkları ve hepsi onun harika bir adam olduğunu düşünüyorlar. O beni her istediğinde döverdi, ne zaman isterse tecavüz ederdi. Bunun neye benzediğini bilmek istemezsin. Onun ne yapacağını, kapıdan içeri girdiğinde nasıl olacağını bilmeyerek bununla yaşamanın ne demek olduğunu bilemezsin.
Eve ayağa kalktı. İki taraflı aynaya doğru yürüyüp gözlerini dikerek kendi yüzüne baktı. Bunun kesinlikle nasıl bir duygu olduğunu biliyordu. Ve bu duyguyu hatırlamak bile onun tarafsızlığına gölge düşürebilirdi.
Ve şimdi o artık yeniden kapıdan içeri giremeyecek.
Eve'in kendisine dönmesini sağlayacak biçimde açıkça,
"O artık bana zarar veremeyecek," dedi. "Ben iyi ve asil bir adamın, onun ölümünden sorumlu tutulmasına neden olduğumu bilerek yaşamak zorundayım. Zeke ve benim birlikte mutlu olmak için bir şansımız olduğunu bilseydim, bu gece ölen kişi ben olmak isterdim."
Clarissa başını sert masanın üstüne koydu. Eve onun ağlayışının içler acısı bir sesi olduğunu düşündü. Eve kaydı sonlandırdı ve dışarıya çıktı. Kapıdaki üniformalı görevliye Clarissa'yı sabah sağlık merkezine götürmesi için talimat verdi. Eve, McNab'i satış otomatının başında, kaşları çatık bir halde seçeneklere bakarken buldu.
Droid'e ne oldu?
Clarissa onunla iyi iş çıkarmış. Droid emirlere itaat etmiş. Clarissa emirleri yüklemiş. O da şömineden cesedi alıp arabaya nakletmiş, nehre doğru sürmüş ve onu yok etmiş. İçinde başka hiçbir şey yok. Clarissa önceki hafızayı silmiş.
Bu kazayla mı olmuş, tasarlanmış mı? Bunu söyleyemem. Clarissa'nın acelesi vardı ve sinirliydi. Eğer acelen varsa yeni programlamayı yaparken eskiyi silmek kolaydır. Evet, orada başka kaç tane droid var? McNab notlarını çıkardı. 4. Kimse bir şey görüp duymamış mı yani? 2 tanesi sorgu sırasında mutfaktaydı. Özel hizmetçi kız yukarıdaymış. Bekçi kulübesinin içinde de bir tane varmış. Kulübenin içinde mi? Bu havada mı? Onların hepsi droid. Branson'larda çalışanların hepsi en iyi kalite droidlerden oluşuyor. Gösteriş. Eve yorgun gözlerini ovuşturdu. Bunun hakkında daha sonra düşünecekti. Öncelikli konu olarak Zeke'i resmi suçlamalardan kurtarmayı deneyecekti. Pekala, ben tekrar Zeke'i zorlayacağım. Peabody de içeride onunla birlikte mi? Evet ve avukat da. Konuyu tekrar gözden geçirmenin hiç yolu yok mu? Eve ellerini indirdi. Gözleri sakindi. Biz bunu kitaba uygun yapıyoruz. Lanet olası kitabı bununla yeniden yazabiliriz. Her adım belgelendi. Sabaha bu haber medyada patlar. Oyuncak dünyasının zengin iş adamı, karısının sevgilisi tarafından öldürüldü. Şüpheli bir polis memurunun kardeşi. Araştırma devam ediyor. Ceset kayıp. Peki, tamam. McNab elini kaldırdı. Tabloyu görebiliyorum. Bunu önleyebilmenin tek yolu onları alt etmek. Hızlı ve net bir biçimde nefsi müdafaa olduğunu kanıtlamalıyız ve lanet cesedi bulmalıyız. Arama ekibinin yanına git, dedi Eve. Bu sırada görüşme odasına yönelmişti. Eğer hala işi tamamlayamadılarsa onlara gaz ver. Eve içeri girdiği anda Peabody başını kaldırdı. Eliyle Zeke'in elini sıkıca tutmaya devam ediyordu. Zeke'in diğer yanında bir avukat vardı. Eve adamı tanıdı. Rourke'un avukatlarından biriydi. Eve'in içindeki kadın buna müteşekkirdi. Polis yanıysa kızgındı. Suratsız bir halde davada yeni bir sevimsiz ayrıntı daha diye düşündü Eve. Sayın danışman, Teğmen, Eve, Peabody'ye hiç bakmadan oturdu, kayıt cihazını çalıştırdı ve işe koyuldu. 30 dakika sonra Eve dışarı çıktığında Peabody topuklarının üstünde dikildi. Teğmen, efendim, Dallas, seninle konuşacak vaktim yok. Peabody, Eve'in etrafında döndü ve onunla yüzleşti. Evet, vaktin var. İyi, bir savaşa kendini hazırlayarak Eve kadınlar tuvaletinin kapısından içeri girdi. Lavaboya doğru yürüdü ve suyun soğuk akması için talimat verdi. Söyleyeceğini söyle ve bırak da işime geri döneyim. Teşekkür ederim. Nazik sözler karşısında şaşırdı. Eve su damlayan yüzünü kaldırdı. Niçin? Zeke'le ilgilendiğin için. Eve usulca musluğu kapadı, ellerindeki suyun fazlasını silkti ve kurutma makinesine doğru yürüdü. Makine kötü bir vızıltıyla çalıştı ve serin hava üfledi. Ben burada işimi yapıyorum Peabody ve eğer sen bana avukat için teşekkür ediyorsan zahmet etme. O Rourke'un avukatlarından biri ve ben bundan memnun kalmadım. İzin ver sana teşekkür edeyim. Eve bunu beklemiyordu. O kendini suçlamalara hazırlamıştı. Oysa Peabody'den gördüğü titrek bir minnettarlık ve mutsuz bakışlar oldu. Eve elleriyle yüzünü ovuşturdu, gözlerini yumdu. Tanrım, ona bu sorgulamada neden bu kadar sert davrandığını biliyorum. Onun hikayesinin sayende ne kadar kuvvetli olduğunun farkındayım. Ben korkuyordum. Peabody bir seferde nefes nefese kaldı. Aklımı toparlayabildiğimde senin ona bir oda ayarlamandan ve tıpkı benim gibi yumuşak davranmandan korktum. Ama sen ona sert davrandın. Çok teşekkürler. Memnuniyetle yaptım. Eve ellerini indirdi. O bunun için içeri girmeyecek. Buna güvenebilirsin. Biliyorum. Çünkü ben sana güveniyorum. Bunu yapma. Eve kelimeleri içinde tuttu ve arkasını döndü. Yapma. Bundan kurtulmalıyım. Ailem sahip olduğum en önemli şey. Onlarla yakın yaşamıyor olmam bizim yakın olmadığımız anlamına gelmiyor. Sonra da işim geliyor. Peabody burnunu çekti, aceleyle bir eliyle burnunu sildi. Sen işimsin. Hayır değilim. Evet, öylesin Dallas. Sen işle ilgili doğru olan her şeysin. Ayrıca rozetimi aldığımdan beri başıma gelen en iyi şey sensin. Sana güveniyorum. Çünkü güvenebileceğimi biliyorum. Eve ürperdi. Gözleri yanıyordu. Burada dikilip seninle beraber duygusallaşacak vaktim yok. Kapıya doğru hızlı adımlarla ilerledi.
Kısa bir an durup parmağıyla Peabody'nin göğsüne hafifçe vurarak, "Memur Peabody, üniformanız açık," dedi. Kapı Eve'in ardından sallanıp kapandığında Peabody aşağıya doğru göz attı ve üniformasının ceketinin üçüncü düğmesinin ilmeğinin ucunda sallandığını gördü. McNabb'in bunu koparamadığını fark etti. "Ah, kahretsin!" Peabody sert bir şekilde yeniden küfredip düğmeyi yerinden söktü. Eve'in kafası zonkluyordu. Bir an bunun kökünü kazımak için ağrı kesici almayı düşündü. Sonra kendi bürosuna doğru yürüdü ve Rourke'u gördü. Rourke zarif takım elbisesinin içinde, onun pejmurde sandalyesinde oturuyordu. Şık paltosu onun çirkin askılığının üzerinde asılıydı. Gecenin 11 olmasına rağmen Rourke'un gözleri berrak, sesi sakin ve canlıydı. Eve, evindeki ofisinde bile olsa masanın üzerine yayılmış o İtalyan ayakkabıları gördüğünde yumruğu indirirdi. Bu defalık bunu yapmayacaktı. "Sana detayları aktarmalıyım." Rourke'un bakışları Eve'in üzerinde gezindi. Onun keskin gözleri her şeyi görebiliyordu. Bitkinliğini, baş ağrısını, duygularını acımasızca kontrol altında tutuşunu. "Benim bir toplantım var." Rourke ağır bir şekilde ayaklarını yere sallandırdı. "Oturun Teğmen. Burası benim ofisim. Burada emirleri ben veririm." Rourke oto aşçıya doğru gitmek üzere ayağa kalktı. Eve'in şikayet edeceğini bilerek makineyi kahve yerine et suyu çorbaya göre programladı. "Senin beklemenin bir anlamı yoktu." "Tabii ki. Sen de eve gidebilirsin. Ben ne zaman eve ulaşırım emin değilim. Burada ranzada yatabilirim." Rourke sadece dönerek ona çorbasını verdi. "Ben kahve istiyorum." "Sen artık kocaman bir kızsın. Her istediğine sahip olamayacağını biliyor olmalısın." Rourke onu geçip kapıya doğru yürüdü. Eve ona öfkelendiği sırada kapıyı kapadı. "Burada ihtiyacım olmayan tek şey hazır cevap bir ağız." Rourke bir kaşını ona bakarak kaldırdı. "Sen seninkini sildin mi? Çok severdim halbuki. İki tane üniformalı gorili 30 saniye içinde buraya çağırabilirim. Senin mükemmel poponu dışarı atabilirler." Rourke Eve'in boştaki sandalyesine oturdu. Bacaklarını sıkışık oda el verdiğince uzattı ve eşinin yüzünü inceledi. "Eve, otur ve çorbanı iç." Eve, fincanı odanın diğer tarafına fırlatmadan önce kendini tuttu ve oturdu. "Az önce Zeke'i zorladım. 30 dakika boyunca onun canına okudum. Ona başka bir adamın eşini becermek istedin. Adamı aradan çıkarmak için öldürdün. Adam zengin biriydi, öyle değil mi? Şimdi artık karısı zengin oldu. Bu seni kendine getirir Zeke. Kadına sahip oldun, parayı aldın ve Branson da zarif bir anma töreni kazandı," dedim. "Bu ben kabalaşmadan hemen öncesiydi." Rourke hiçbir şey söylemeden onun konuşmasını tamamlamasını beklemişti. Eve et suyu çorbasını kaldırdı. Boğazı sertleşmişti. Çorba herhangi bir şeyden daha iyi geldi. "Ve ben ona saldırmayı tamamladığımda Peabody beni tuvalete kadar izleyip bunun için bana teşekkür etti. Tanrı aşkına." Eve zonklayan başını ellerinin arasına alınca Rourke ayağa kalktı. Oysa onun elleri Eve'in omuzlarına dokunduğunda Eve omuzlarını silkerek onu itti. "Yapma. Bu gece daha fazla anlayışı kaldıramayacağım." "Çok yazık." Rourke dudaklarını karısının başına dokundurdu. "Sen Peabody'yi aylardır eğitiyorsun. Onun senin aklının nasıl çalıştığını anlamayacağını mı düşündün?" "Tam şu anda nasıl çalıştığını ben bile bilmiyorum. Clarissa dayak yediğini, kendisine tecavüz edildiğini anlattı. Adam ne zaman isterse yapmış, yıllarca sürmüş, yıllarca ve defalarca tekrarlamış bunu." Rourke'un Eve'in omuzlarını tutan parmakları o kontrol edemeden gerginleşmişti. Gevşetti. "Üzgünüm Eve. Bunu tanıklardan, şüphelilerden, kurbanlardan daha önceleri de duydum. Bununla başa çıktım. Üstesinden geldim. Yine de her defasında sanki mideme bir yumruk iniyor." Bir an için, sadece bir an için Eve eşine yaslandı ve kendini Rourke'un tesellisine bıraktı. "Devam etmeliyim." Doğruldu. Rourke'dan uzaklaştı. "Pahalı avukatını çağırmamalıydın Rourke. Bu durumu güçleştiriyor. Bu işin tamamı çok ama çok zor." Peabody benim omzumda ağladı. "O dayanıklı, cesur Peabody. Benden buna arkamı mı dönmemi isterdin?" Eve başını salladı. "Tamam." Baş ağrısının geçmesini dileyerek ellerini gözlerine bastırdı.
Bu işin icabına bakarız. Nadine'i arayacağım.
Şimdi mi? Eve derin bir nefes verdi ve arkasını döndü. Gözleri yeniden parladı.
Ona birebir görüşme için teklifte bulunacağım. O bu haberin üstüne atlayacaktır. Her şeyin kaderi buna bağlı.
Eve geriye dönüp aramayı yapmak üzere Link'e yöneldi.
Eve git Rourke.
Gideceğim.
Sen de gittiğin zaman.
30. ayrımın sonu. Sayfa 337. Devamı 31. ayrımda.